Ayrım 13, Zor Çiçekler, Hulusi Armağan Yıldırım, sayfa 149. Bizim oğlan büyümüştür. Sabri bizim yurda yuvada 12 yaşını doldurunca gelmişti. Yuvaya da 7 yaşında ilkokula başladığında babası tarafından okuması amacıyla getirilip bırakılmıştı. Annesi o 6 yaşındayken vefat edince büyük kardeşleri kendilerini kurtardığından sadece Sabri bakımı zor olduğu gerekçesiyle babası tarafından yuvaya yerleştirilmişti. Sabri bizim yurda geldiğinde 12 yaşında olmasına rağmen oldukça küçük görünüyordu. Kırmızı yanaklı, çekik gözlü, hokka burunlu, yüzünde ciddi bir ifade olan sevimli bir çocuktu. Yurt içerisinde oldukça uyumluydu, sağlam arkadaşlıklar kuruyordu. Okulda da uyumlu ve başarılıydı. Okuldaki idareci ve öğretmenlerden de onunla ilgili bir şikayet gelmezdi. Okullar kapanıp yaz tatiline girildiğinde yurttaki çoğu çocuk gibi Sabri'nin velisi de onu izinli almaya gelmezdi. O da haliyle bütün yazı yurtta geçirmek zorunda kalırdı. Yaz ayları yurtta kalan çocuklar açısından en sıkıcı aylardır. Hırçınlıkların, kavgaların, olayların arttığı, kötü alışkanlıkların çabuk yaygınlaştığı bir dönemdir. Bu ayların dolu dolu geçirilmesi, çocukların boş zamanlarının iyi planlanması ve sosyal faaliyetlerin iyi organize edilmesi gereklidir. Aksi takdirde öne alınamayan olumsuzluklar birbirini tetikler, toparlamak imkansızlaşabilir. Sabri de yaz tatillerinde ailesinin yanına gidemediği için bu etkileşimlere açık durumdaydı. Nitekim geçen zaman içinde o da bu olumsuz uyaranlardan etkilenmişti. Sigara içmeye başlamış, küçük çaplı çetelere katılmış, akşamları yurda geç gelmeye alışmış, çocuklar arasında yapılan kavgaların figüranlar arasında yer almaya ve otoriteyi zorlayıcı direnç gösterilerinde bulunmaya başlamıştı. Bütün bu olumsuz davranış özelliklerine rağmen kendisiyle oturup konuştuğumuzda hatasını kabul edip özür dileyebiliyordu. Fakat içinde bulunduğu arkadaş grubunun yazılı olmayan ve kendiliğinden oluşan kurallarına uymak zorunda hissediyordu kendisini. Onların diliyle racon bunu gerektiriyordu. Yıllar bu kısır döngü ile geçti. Sabri artık liseye giden kara yağız bir delikanlı olmuştu. Yuvadan geldiği günlerdeki o bücür Sabri'den eser kalmamıştı. Artık bıyıkları terliyor, temiz ve ütülü kıyafetler giyiyor, saçlarına jöle sürüyor, her aramada cebinden sigara çakmak ve çakı çıkıyor, pazılarının iriliğini göstermek için kışın bile yurdun içinde askılı atletle dolaşıyordu. Artık o küçük çocukların Sabri abisiydi. Koridorlarda ağabey sıfatının yüklediği heybetle dolaşıyordu. Zaman zaman da bu heybetini diğer çocuklara fiili olarak gösteriyordu. Kendisine kızıp bağırdığımızda da bir ağır ağabey edasıyla başını önüne eğip yaptığı davranışın hatalı olduğunu kabul ediyordu. Yine yaz gelmiş, karneler dağıtılmış ve okullar tatile girmişti. Bizim için zorlu aylar başlamıştı. İzne gidenler gitmiş, çoğunluk yine yurtta kalmıştı. Yaz ayları için önceden planladığımız il dışı kamp tatil hazırlıklarını yapmıştık. İlk grubu belirleyip bir minibüsle yolcu etmiştik. İkinci grubu da başka bir araba ile yolcu ettikten sonra yurtta kalan çocuklar büyük bir sessizliğe gömülmüştü. Gerçi onlar da 15 gün sonra gelen grubun peşinden kampa gideceklerdi. Fakat o süreyi beklemek bile yeterince sıkıcıydı. Kalan çocukları havuz, sinema, piknik gibi faaliyetlerle meşgul ediyorduk. Yine de mutlu edemiyorduk. İl dışı kamp tatili onlar için çok daha cazip geliyordu. Daha önce gitmiş ve yeni kamptan gelen çocukların anlattıkları onların heyecanını ve gitme isteğini kat kat arttırıyordu. Yurttaki çocukların tamamının il dışı kampa götürülmesi o zamanlar için mümkün olmadığından mecburen işlerinden eleme yapmak ya da tercihte bulunmak durumunda kalıyorduk. Bu durum bizim için en zor seçimlerden birisi sayılırdı. Hangi kıstasa göre seçecektiniz? Birilerini elemek durumunda kalacaktınız. Bunun için en geçerli kıstasımız okul başarılarıydı. İkinci kıstasımız yurttaki uyumluluk durumuydu. Her halükarda bu seçim sonunda gidemeyecek çocuklar olurdu. Onlar da bir dahaki kampa öncelikli yazacağımıza söz vererek teselli etmeye çalışırdık. Fakat her seferinde bir çıngar çıkardı. Kampa gidemeyen ya da kampa seçilmeyen bazı çocuklar kamp süresince yurt için patlamaya hazır barut fıçısı gibi tehlike arz ederdi. Bazısı işi daha da ilerletip neler yapacaklarını tehditkar sözlerle sıralardı. O çocukları özel takibe tabi tutardık. Buna rağmen akla hayale gelmeyecek olumsuzluklar sergileyebilirdi. Çarşafları yırtmak, yatakları kesmek, camları kırmak, tuvalet rögarlarını tıkamak, kampa giden çocukların eşya ve dolaplarını tahrip etmek, muslukları kırmak gibi şeyler yaparlardı. Çocukların tamamını kampa gönderemediğimiz için bu olumsuzluklarla karşılaşmamız kaçınılmazdı. Yine böyle bir yaz ayında Sabri 3. kamp grubuna girmeyi başarmıştı. Fakat henüz 1. ve 2. grup kampa yeni gitmişti. Onlar döndükten sonra sıra 3. gruba gelecekti. O yüzden Sabri yurtta kalmıştı. Sıkıcı günler devam ediyordu. Sabri'nin babası olduğunu söyleyen bir adam odama girdi ve ''Hocam bizim oğlan büyümüştür, onu almaya geldim.'' deyince ben sinirlendim. ''Hayırdır amca, karpuz mu almaya geldin?'' dedim. Adam şaşırmıştı. Benim kızgınlığım devam ediyordu. Zira Sabri'yi yurda geldiği günden bu zamana kadar hiç ziyarete gelmemiş, hiçbir yaz tatili ya da bayram tatilinde onu izinli alıp götürmemişti. Sabri babasından sanki terk edilmiş bir çocuk gibi muamele görmüştü. Sabri de bunun farkındaydı. Belki son yıllarda artan hırçınlıklarının geri planında bu terk edilmiş duygusu yatıyordu. Doğuştan terk edilmiş olmayı bir çocuk yıllar içinde özümseyip o duygu ile barışık yaşayabiliyor. Fakat ailesi olduğu halde ailesi tarafından aranıp sorulmamak, zorunlu terke ve dışlanmaya tabi tutulmak bir çocuk ve genç için telafisi çok zor izler bırakmaktadır. Sabri zaman zaman yanıma gelir. ''Hocam, gitmek istediğin halde gidememek nasıl bir duygu bilir misin?'' ''Sen olsan her şeye rağmen seni istemeyenlerin yanına gider misin?'' gibi sorular sorardı. Sosyal servisteki kişisel dosyasını incelediğimde yuvada iken bir iki ziyaret dışında hiçbir ziyaret ya da izin evrakına rastlamamıştım. ''Hocam, bizim oğlan büyümüştür, onu almaya geldim.'' Adamın bu sözüne çok sinirlenmiştim fakat sinirlerime hakim olmaya çalışıyordum. ''Seni bu yurtta hiç görmedim. Şimdi ne oldu da onu almaya geldin?'' Adam sinirlendiğimi anlamış olacaktı ki sesini yumuşatarak, ''Hocam bunlar 4 kardeşler. Sabri en küçükleriydi. Diğerleri kendi kendilerine bakabiliyordu. Sabri küçük olduğu için onu yuvaya verdim. Biz çiftçiyiz. Yazın en çok ihtiyaç duyduğumuz şey ırgattır. Diğer çocuklar bana yardım ediyorlar.'' Sabri de artık büyümüştür. Yuvaya gittim, buraya gönderdiklerini söylediler. Müsaaden olursa onu alıp götürmek isterim dedi. İyi de amca, sen bugüne kadar onu hiç ziyarete gelmemişsin, izinli götürmemişsin. Senin de geleceğini nereden biliyorsun? Görsen belki tanımazsın dedim. Olsun, siz çağırın, o gelir dedi. Bunun üzerine içimden la havle çekerek çocuklara Sabri'yi çağırın buraya gelsin dedim. Bir süre sonra Sabri odaya geldi, odada oturan babasına bir göz attı, sonra bana dönerek ''Bu adamın burada ne işi var, niye gelmiş buraya?'' diyerek odadan sinirli bir şekilde dışarıya çıktı. Arkasından ''Sabri, Sabri!'' diye bağırdıysam da duymazlıktan gelerek oradan uzaklaştı. Adam oturduğu koltuğa adeta gömülmüş ve küçülmüştü, bir süre sessizlik oldu. ''Ben size demedim mi?'' dedim. Adam benim çocuğum bu lafları bilmezdi, ona siz mi öğrettiniz bu lafları diye suçlayınca her şey gözünün önünde oldu. Sen yuvaya terk et git, yıllarca arayıp sorma, şimdi büyüyüp serpilince babayım diye ortaya çık. Kim olsa onun daha fazlasını yapar dedim. Söyleyecek daha fazla bir şeyi kalmamıştı, ümitsizce hocam bir daha çağırsanız belki siniri geçer de gelir deyince siz şimdi gidin, birkaç gün sonra tekrar gelin, bir daha deneyelim. O zamana kadar siz biraz kendinizi tartın, biz de Sabri ile konuşalım. İnşallah gelmeye ikna ederiz dedim. Adam ağlamaklı bir yüz ifadesiyle kusura bakma hocam, benim öküzlüğüme verin. İş güç meşgaleden onu ihmal ettim, bu kadar çabuk büyüyeceğini tahmin etmedim. Boyu posu beni geçmiş maşallah, eğer onu ikna ederseniz size minnettar olurum dedi. Ben de bakalım deneyeceğiz, siz şimdi gidin birkaç gün sonra tekrar gelin. O zamana kadar ben onunla konuşur fikrinden döndürmeye çalışırım dedim. Bu tür vakalarla önceki yıllarda birkaç defa karşılaştığım için Sabri'yi ikna edebileceğimi düşünerek babayı geri gönderdim. Baba gittikten sonra Sabri ile çeşitli aralıklarla 2 gün konuştum. Sabri haklıydı. Ne dese ne söylese yeriydi. Benimle konuşurken sözlerinin başında zaman zaman ''Ama hocam'' diye başlıyor ve neden görüşmek istemediğini sıralıyordu. Kendisini sevdiğimi bildiği için benim niçin babasıyla görüşmesi gerektiğini izah ettiğimde saygı ile beni dinliyordu. Uzun uğraşından sonra onu babasıyla görüşmeye ikna etmiştim. Birkaç gün sonra baba tekrar yurda geldiğinde duygusal bir kavuşma yaşandı. Sabri ağlamadı fakat baba suçlu bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağladı. Sabri ağlamıyordu fakat güçlü kollarıyla babayı sarmıştı ve acıtırcasına sıktığı her halinden belli oluyordu. Bu duyguyu iyi biliyordum. Onları o halde bırakarak odadan ayrıldım. Daha sonra onlarla birlikte öğle yemeğini yurdun yemekhanesinde yedik. Yemekten sonra Sabri çantasını hazırlayıp yanıma geldi. Saygıyla elimi öptü ve boynuma sarıldı. Baba da içten teşekkür ederek elime sarıldı. Zorlukla da olsa elimi öptürmemek için babanın güçlü ellerinden elimi zor kurtardım. Sabri babasıyla birlikte uzun yıllar ayrı kaldığı kardeşlerine ve köyüne kavuşmak üzere yola koyuldu. O yaz Sabri'nin yıllardan sonra yaşadığı en mutlu ve farklı bir yaz tatili olmuştu. Eve gidince siz ne yiyeceksiniz? Bazı çocuklar vardır ki siz yakından ilgilendikçe size daha çok bağlanır ve hep kendisiyle ilgilenmenizi ister. Bu bir kısır döngüdür. Kimi çocuk yanınızdan ayrılmak istemez, hep odanızda durmak ister. Başka çocuklarla ilgilenmenizi istemez, sizi onlardan kıskanır. Sizi sığınacak bir liman gibi görür, demir atmak ister. Ben ona bitil attı derim. İşiniz gereği diğer çocuklarla da ilgilenmek durumundasınızdır. O yüzden zaman zaman size bu şekilde bağlanan çocukları uyarmak zorunda kalırsınız. Bu sarmala yakalandığınız zaman daima onların gözetimi altındasınızdır. Sizin her adımınızı takip etmeye başlarlar. Böyle durumlarda size bu denli bağlı olan çocukları kırmadan uyarıp ilgilerini başka yöne çekmeniz gerekir. Bunu yapamazsanız çocukları tamamen kaybetmeniz ya da derin hayal kırıklıklarına uğratmanız kaçınılmaz olabilir. Murat yuvadan yeni gelmişti. Küçük, çelimsiz bir çocuktu. Yuvadayken yaramazlık yaparsan seni yurda göndeririz, görürsün gününü diye korkuturlarmış. Murat ilkokulu zar zor bitirmiş. Okuyamayacağı anlaşılınca da bizim yurda gönderilmişti. Korktuğu başına gelmişti. Yurda kabul işlemleri sırasında yüreği pırpır ediyor, etrafına korkak gözlerle bakıyordu. Bir büyük çocuk ya da personel yüksek sesle konuşsa hemen istemsiz bir şekilde başını elleriyle korumaya çalışırdı. Büyük çocuklar onun bu durumunu bildikleri için özellikle yanından geçerken yüksek sesle "Böh!" diye bağırırlar ya da Murat korku dolu gözlerle bakarken tokat atacakmış gibi yapıp başlarını kaşırlardı. O bu hareketlerden ürker ve başını elleriyle korumaya çalışırdı. Biz büyük çocukları uyarırdık ama onlar bizim olmadığımız yerlerde Murat'ı korkutmaktan hoşlanırlardı. O da sığınılacak liman olarak gördüğü benim odama ya da kendisine yakın bulduğu bir öğretmeninin yanına gitmeyi tercih ederdi. Onun gidişi bir ziyaret gibi olmaz, adeta mitil atmak gibi olurdu. Bıraksalar akşama kadar odada oturmak isterdi. Murat'ın yurda uyum sağlaması zor olmuştu. Hayatı hep yuvada geçtiği için yuvayı çok özlüyordu. Sık sık yanıma gelir, "Hocam beni yuvaya geri almazlar mı?" diye sorardı. Ben de ona, "Sen artık büyüdün, büyükler yuvada kalamaz, büyüklerin yuvası yurttur" derdim. "Ama beni yaramazlık yaptığım için buraya gönderdiler. Artık yaramazlık yapmayacağım. Söyleseniz de beni yuvaya geri alsalar" derdi. Ben de ona, "Hayır, seni yaramazlık yaptığın için değil, büyüdüğün için buraya gönderdiler. Hem burası sana anlattıkları gibi değil, korkma" diyerek teselli ederdim. Murat 6 yaşında yuvaya verildiği için ev hayatını hayal meyal hatırlıyordu. Hatırladığı bu hayatın kırıntılarını benimle paylaşıyordu. İçindeki aile özlemi yürek burkucu düzeydeydi. Akşam yemeklerinde çocukların başında durmaktan çok hoşlanırdım. O yüzden eve geç giderdim. Eşim bazen bu duruma sitem ederdi. Evdekilerin de akşam yemeğini geç yemelerine sebep olurdum. Bir akşam yurttaki yemek yenmiş, ben onların başında yemek süresince durmuştum. Eve gitmek üzere hazırlanıp çocuklara iyi akşamlar dedikten sonra Murat her zamanki gibi arkamdan yurdun bahçe çıkışına kadar gelmişti. İyi akşamlar Murat, haydi bakalım yurda git de erkenden yat dediğimde her zaman iyi akşamlar diyen Murat, o akşam hocam bu akşam eve gidince siz ne yiyeceksiniz diye sorduğunda afallamıştım. Durup bu soruyu cevaplamam gerekiyordu. Bu anlamlı sorunun içinde çok şey gizliydi. Ona sen ne yediysen ben de ona benzer şeyler yiyeceğim. Bir de fırça yiyeceğim dedim gülerek. Ne fırçası hocam dediğinde, bak bütün personel gideri 2 saat oldu, ben hala buradayım. Benim yurttaki işimin dışında bir de evde yapmam gereken görevlerim var. Biraz daha geç kalırsam yemeğin yanında eşimden bir de fırça yiyeceğim dedim. Akşam eve giderken Murat'ın sorusu zihnimi kurcalamaya yetti. Akşam konuyu eşime de açtım ve bir akşam Murat'ı eve akşam yemeğine çağırmaya karar verdik. Birkaç gün sonra bir akşam Murat'a bu akşam yemek yeme, seninle eve gidiyoruz dediğimde çok şaşırdı ve sevindi. Koşarak yatakhaneye gidip temiz kıyafetler giyip yanıma geldi. Ben de onu alıp eve getirdim. Eşim her zaman yaptığı yemeklerden yapmıştı. Murat'ın rahat olması için sık sık uyarılar yapıyordum. Zira çok heyecanlıydı. Tabağındaki yemekleri silip süpürmüştü. Boşalan tabakları mutfağa kendisi götürüyordu. Bu durum eşimi de mutlu etmişti. 1-2 saat daha evde durduktan sonra Murat'ı yurda geri getirmiştim. İyi akşamlar dedikten sonra bana, hocam hep sizin evi merak ederdim. Benim bu merakımı giderdiniz, size çok teşekkür ederim dedi. Ben de mutlu olmuştum. Ertesi gün yurda geldiğimde Murat beni kapıda karşıladı. Günaydından sonraki ilk sözü, hocam dün gece heyecandan doğru dürüst uyuyamadım oldu. 6 yaşında evinden koparılan ve yurtta yaşamak durumunda kalan bir çocuğun hayal meyal hatırladığı ev hayatına ilişkin yaşadığı merakı gidermek beni de mutlu etmişti. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 158.